kitaplardan.
Hepinize iyi günler sevgili dinleyenler. Eski kitaplardan programına hoş geldiniz. Bu hafta da sizlerle kültür mirasımızın önemli bir eserini aktarmaya, anlatmaya çalışacağız. Bu haftaki programımızda bir tarih kitabını ele almak istiyoruz sizlerle birlikte. Sıradan bir tarih kitabı değil tabii. Gene çok eski dönemlerden, neredeyse 1000 yıl önce kaleme alınmış ve bizim tarihimizi, kültürümüzü yansıtan, bize ışık tutan bir eser. Gazneli tarihiyle ilgili bir kitaptan söz edeceğiz. Kitabın dili Farsça ama anlattığı konu Türk tarihinin İslamiyet'ten sonra belki önemli bir dönüm noktası olan Gazneliler. Gazneliler bilindiğiniz gibi İran'da hakim olan ilk Türk yönetim, Abbasi Hilafeti döneminde Samanlı Devleti'nden sonra iktidara gelen ve kesintisiz olarak 20. yüzyıla kadar devam eden Türk yönetimlerin başlangıcı, o zincirin ilk halkası diyebileceğimiz bir dönem. Ve eser bu dönemin bir kesitini aslında, birkaç yılını, daha doğrusu tek bir padişahın dönemini bize yansıtmaktadır. Gazneli Hanedanı'nın ikinci padişahı Sultan Mesud dönemini ve Sultan Mesud çevresinde gelişen olayları ve durumları bize aktarmaktadır. Tarihle ilgili, tarih eserleriyle ilgili bir giriş yapmakta fayda var. Belki tarih kitaplarının önemi, tarih kitaplarının tasnifi, yani sınıflandırılması, gruplandırılması, eski tarih kitaplarının sırf tarih kitabı olmadıkları, aynı zamanda edebi birer eser sayıldıkları veya kültür tarihinin önemli verimlerinden oldukları ve başka alanlarda da ışık tuttukları, dönemlerini yansıttıkları, mesela halk kültürü açısından, dil tarihi açısından, bilim tarihi açısından tarih kitaplarının, özellikle çok eski dönemlerde kalem alınmış tarih kitaplarının önemi olduğunu burada vurgulayalım. Bilindiği gibi insanlığın yazılı eserlerinde önceliği manzum eserler, yani şiir kitapları alır. Mensur eserler, yani düz yazıyla yazılmış eserler daha sonra gelir. Bizim kültürümüzde de durum böyledir. İlk eserlerimiz manzumdur, sonra mensur eserler gelmiştir. Burada sadece Türkçe eserler değil söz konusu olan. Mesela biraz sonra size tanıtacağımız tarih kitabı Farsça ile kaleme alınmış bir eser. O da bizim kültürümüzün bir eseridir. Çünkü Türkçe konuşan bir hanedanın himayesinde yazılmıştır. Onun tarihini anlatmaktadır. Bu ilk eserler, yani İslamiyet'ten sonraki yazılı kaynakların ortaya çıkmaya başladığı ilk asırlarda kaleme alınmış olan eserler, sadece bir alanla sınırlandırılamazlar, biraz önce belirttiğimiz gibi. Dönemin tarihini yansıtırken bu tür eserler toplumu, geleneklerini, coğrafyasını da yansıtır. Pek çok eserde bunu görmek mümkündür. Edebiyat tarihi açısından da vazgeçilmez kaynaklardır. Ve dil tarihi açısından da çok önemlidir. Dil bilimciler, dil tarihçileri, dil üzerine araştırma yapan bilim adamları bu eserleri bu açıdan da incelemektedirler. Mesela biraz sonra ele alacağımız kitap konusunda da onlarca dil makalesi yazıldığını görüyoruz. Edebiyat tarihi bağlamında da aynı şeyler geçerlidir. Bu programda sizlere Tarihi Beyhaki adlı eseri tanıtacağız. Esere geçmeden önce yazarından kısaca söz etmekte yarar var. Her zaman olduğu gibi eserden önce yazarına değiniyoruz. Sevgili dinleyenler, eserimizin adı tekrar edecek olursak Tarihi Beyhaki, yazarımız Ebu'l-Fazl Muhammed bin Hüseyin el-Beyhaki. Kısaca Ebu'l-Fazl-ı Beyhaki. Ebu'l-Fazl-ı Beyhaki Hicri 470 yılında, miladi 1077 yılında vefat etmiş. Uzun bir ömür sürmüş aslında. Birkaç padişahın dönemini görmüş, Gazneli padişahlarını görmüş, Selçukluları görmüş ve daha ziyade sarayda katiplik mesleğiyle meşgul olmuş ve en sonunda da Sahip Divan-ı Risalet denilen, yani saray baş katibi makamına getirilmiş. Buradan görevini bırakmış, bir şekilde bıraktırılmış ya da Gazneli dönemi tarihçisi olarak anılan Ebu'l-Fazl-ı Beyhaki aslında bir devlet adamı olarak, sarayın önemli bir veziri olarak da düşünülebilir. Bugünkü anlamda bir danışman olarak, bir müsteşar olarak veya bir özel kalem müdürü gibi düşünebilirsiniz. Onun notlarından oluşmaktadır bu eser. Ebu'l-Fazl-ı Beyhaki Horasan'da dünyaya gelmiş. Horasan'ın Sebzvar denilen Beyhak bölgesinde Harisabad diye bir köyde dünyaya gelmiştir. Doğum tarihi konusunda çeşitli tarihler, rakamlar verilse de bunlar kesin değildir. Nişabur şehrinde öğrenim gördüğü belirtilmekte ve anlaşılmaktadır zaten kendi eserinden de. Ve daha sonra Divan-ı Risalete, yani özel kaleme veya katiplik birimine sarayın alınmış. Burada katiplerden biri olarak görev yapmış ve daha sonra başarısından dolayı divanın başkanı olan veya divanın sahibi olan, sahip divanı risalet tabir edilen Ebu Nasr-ı Muşkan'ın yardımcılığına getirilmiş ve onunla hiç ayrılmamış. Ebu Nasr-ı Muşkan o dönemin önemli devlet adamlarından, katiplerinden birisidir ve katipliğe başladığı zaman 25 yaşlarından daha fazla bir yaşta olduğu anlaşılmaktadır. Eserde de bahsedildiği gibi, eserin içerisinden de anlaşıldığı gibi her zaman vezirlerin ve hükümdarların takdirini kazanmış. Hayatının son dönemi hariç, yani 1-2 yılı hariç hiçbir olumsuzluk yaşamamış. Hiçbir olumsuz bir durumla karşılaşmamış, hep görevini layıkıyla yerine getirmiş bir katip olarak karşımıza çıkıyor, iyi bir bürokrat olarak. Ve o dönemin olaylarını, yaşanan şeyleri, devlet teşkilatındaki durumları hep kendisinin takvim tabir ettiği bir yere kaydettiği anlaşılıyor. Yani diyor ki bu olayı da takvimime kaydettim, oradan yazıyorum ben belgesiz hiçbir şey yazmıyorum gibi şeyler söylüyor zaman zaman eserinde. Tabii Sultan Mesut döneminin başından sonuna kadar bu görevini sürdürmüş. Daha sonra da Sultan Mevdut zamanında ve daha sonra da Abdurreşit zamanında görevini devam ettirmiş ve en son olarak da Sahip Divan-ı Risalet yani divan başkanlığına getirilmiş. Yazışmalardan sorumlu birimin başkanlığına getirilmiş ve daha sonra da saraydaki yönetimdeki huzursuzluklardan dolayı suçlanmış ve görevinden el çekmek zorunda kalmış. Bir süre zindanda kalmış ve daha sonra da zindandan çıkarılıp özgür kalınca da yeni bir görev almamış ve eserini yazmakla meşgul olmuş. Kısaca böyle bahsedelim. Yazarın en önemli eseri ve bize ulaşan tek eseri bugün size tanıtacağımız Tarih-i Beyhaki adlı eseridir. Bu eserin dışında iki eserden daha söz edilir. Hatta yazar kendisi bu eserlerden söz eder. Bunlardan birisi Zinetül Küttab yani katiplerin süsü. Yani yazışmalarla ilgili önemli konuları işlediği bir eser. Katiplere bir başvuru kitabı olsun, bir el kitabı olsun diye düşünülmüş bir eser olmalı. Yazarın kendi bahsetmesinden de bunu anlıyoruz, isminden de bunu anlıyoruz. Daha sonraki katiplerin de buna benzer eserler kaleme aldığını, örnek mektuplar, örnek yazışmalar koyduklarını bu eserlere biliyoruz. Oradan tahmin ediyoruz ki bu eserde katiplere yol gösterici olsun diye kaleme alınmıştır. Fakat ne yazık ki günümüze ulaşmamış bir eser. Bir başka eser Makamat adını kısaca taşımaktadır. Makamat, makamlar anlamında. Tabii makame diye bir tür var. Onu da çağrıştırmakta makame, makale anlamına geliyor. Ve kurguya dayalı oluyor genellikle makameler. Yani daha sonra Gülistan bunun en güzel örneklerinden birisidir. Türkçe'de de başka eserler, Nigaristan gibi başka eserler kaleme alınmıştır. Bunlar da görüyoruz makameleri. Ama bu eser daha ziyade dönemin iki şahsiyetinin durumlarını, özelliklerini, yaşadıklarını, maceralarını tabir caizse anlatan bir eser olduğu anlaşılıyor. Yazar kendisi bunu böyle söylüyor. Eserde iki bölümün olduğu kuşkusuz görünüyor. Çünkü yazar bu bölümlerden bahsediyor Tarih-i Beyhaki adlı eserinde. Bunlardan birisi Makamat-ı Mahmudi, diğeri Makamat-ı Ebu Nasr-ı Muşkan. Yani Gazneli Mahmud'un hayat hikayesi, yaşadıklarına dair bir bölüm Makamat-ı Mahmudi adıyla anılıyor. Ve anladığımız kadarıyla bu bölüm onun üstadı olan Sahip Divan-ı Risalet başkatip olan Ebu Nasr-ı Muşkan'ın anlattığı olaylar üzerine yazılmıştır. Onlar temel alınmıştır. Makamat-ı Ebu Nasr-ı Muşkan da gene Ebu'l-Fazl-ı Beyhaki'nin üstadı olan Ebu Nasr-ı Muşkan'ın hayat hikayesine dair bir bölüm olmalıdır. Bunu böyle anlıyoruz eserin Tarih-i Beyhaki'de tanıtılmasından. Ve bu eserler günümüze ulaşmamış olsa da sonraki yazarlar tarafından bazı bölümleri kaynak olarak kullanılmıştır. Mesela Muhammed Afi'nin Cevami'ul Hikayat, Hikayeler Mecmuası adlı eserinde veya Seyfuddin bin Nizam-ı Akili'nin Asarul Vüzera yani Vezirlerin Eserleri adlı eserinde bu kitaplar kaynak olarak kullanılmıştır. Gelelim Tarih-i Beyhaki'ye sevgili dinleyenler. Asıl bugün sizlere tanıtacağımız eser Tarih-i Beyhaki. Tarih-i Beyhaki, Ebu'l-Fazl-ı Beyhaki'ye büyük şöhret sağlayan, onun ismini kalıcı yapan ve bize ulaşmasını sağlayan bir eser. Yoksa bir saray katibi olarak ne onun ismini belki duyabilirdik, ne de üstadı Ebu Nasr Müşkan'ı şimdi hatırlıyor olurduk. Yazar kendisi bu eserin büyük bir eser olduğunu, 30 cilt civarında bir eser olduğunu belirtir. Tabi ciltler çok hacimli ciltler değildir ama gene de bugün bize ulaşan bölümüyle sınırlı değildir, bunu anlıyoruz. Çünkü zaman zaman atıflar yapmakta ve demektedir ki ben bu bölümü, bu olayı şu ciltte anlatacağım. Zamanı gelince ben buna değineceğim demektedir. Ama ne yazık ki bu bölümler bugün elimizde yoktur. Bazen de dili geçmiş zaman kullanmaktadır. Ben bunu şurada anlattım demektedir. Anlattım dediğine göre bu eseri de yazmış olmalıdır. Ama bunlar ne yazık ki bize ulaşmamıştır. Tarihi Beyhaki'nin bize ulaşan kısmı, başta da söylediğimiz gibi, Gazneli Mesud'un dönemini kapsar. Bu yüzden de Tarihi Mesudi diye de zikredilir. Bu eser yaklaşık 500 sayfa civarındadır. Hicri 421-432 yılları arasındaki olayları anlatmaktadır. Tarihler verilerek anlatılmaktadır. Her şey belgelidir. Hiçbir şeyi atlamamaya çalışmaktadır yazar. Tarafsızlığını korumaya çalışmaktadır. Hatta bir yerde kendisinin hiç sevmediği bir vezirden bahsederken bile, ben burada olduğu gibi olayları yansıtmak zorundayım, onun bana yaptığı zulümleri burada anlatmak gerekmez gibi bir ifade kullanır. Eserin yaklaşık 500 sayfa olduğunu söyledik. Birkaç ciltten oluşmaktadır yazarın kendi tasnifine göre. Ama bugün bu eserin yazma nüshaları ve basımları tek bir cilt halinde yayınlanmıştır. Tabii bunların içerisinde yazar hangi ciltlerin bulunduğunu başlıklar halinde belirtir. Gazneli Mahmud döneminin sonundan başlar eser. Gazneli Mahmud, biliyorsunuz, Gazneli Hanedanı'nın kurucusudur. Ondan önce tabii Sebuk Tekin ve Alp Tekin gibi kahramanlar vardır, Gazneli Devleti'ni kuran. Onların mirasını bir şekilde devlete dönüştürmüş, imparatorluğa dönüştürmüş bir zattır Mahmud. Onun ölümünden Sultan Mesud'un Dandanakan Savaşı'nda Tuğrul Şah'a, Selçuklu Sultanı Tuğrul'a yenilgisine ve oradan da Hindistan'a iltica edişine kadar geçen olayları anlatmaktadır. Eserin birden çok nüshası günümüze ulaşmış. Bu nüshalardan yararlanılarak birkaç basım yapılmıştır. Bazıları oldukça bilimsel neşirlerdir. Bir kısmı da tek nüshaya dayalı yayınlardır. Eserin Türkçe tercümesini de biliyoruz ama henüz okuyucuya ulaşmış bir tercüme değildir. 1950'lerde yapılmış bir tercüme olmasına rağmen ve Türk Tarih Kurumu'na teslim edilmiş olmasına rağmen, Profesör Necati Lügal tarafından yapılan bu tercüme, ünlü şarkıyat hocası, Darülfünun hocası ve daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi hocası olan Necati Lügal'ın bu tercümesi bugüne kadar yayınlanmamıştır ama önümüzdeki aylarda bu eserin yayınlanacağına dair bilgiler bulunmaktadır. Bu eserin başta da belirttiğimiz gibi sadece tarihsel önemi yok. Edebi açıdan, dil tarihi açısından, kültür tarihi açısından da çok önemi var. Eserde çok sayıda şair yer alıyor. Şairlerin nitelikleri, özellikleri belirtiliyor. Bunlardan bir kısmı meşhur Arap şairleri, bir kısmı Farsça söyleyen şairler ama bir kısmı da çok fazla tanınmamış şairler. Ve bunların birkaçından da alıntılar yapıyor. Yerine göre bir beyit, bazen bir kasidenin tamamı 30-40 beyitlik alıntılar yapıyor ve böylece eseri aslında edebiyat tarihi açısından da, kültür tarihi açısından da değerli hale gelmiş oluyor. Sevgili dinleyenler, eser tarihi olayları anlatırken aslında daha çok merkeze bürokrasi tarihini almaktadır. Bu çok dikkat çekicidir çünkü kendisi bürokrasinin içinde bir kişidir ve daha çok yönetim içerisindeki olayları aktarması bakımından çok kıymetli bir eserdir. Yani vezirler arasındaki görüşmeler, padişahla yapılan toplantılar, kabul günleri, divanı mezalim yani şikayet dinleme toplantıları, sürtüşmeler, entrikalar, yapılan haksızlıklar, yapılan ödüllendirmeler, rütbe verilmeler, görevlendirmeler, elçi gelişleri, elçinin karşılanması, elçiye davranışlar, bu tür seremoniler, kurallar, bürokratik şeyler, teşrifat, protokol kuralları, bunlarla ilgili çok değerli bilgiler var eserde. Ayrıca pek çok kavram ve terime rastlıyoruz. O dönemin tarihini anlatan, o dönemin teşkilat yapısını ortaya koyabilecek, ordunun, din adamlarının ve başka kesimlerin durumunu bize özetleyecek pek çok unsura rastlıyoruz. Ve eserde ayrıca geriye dönüşlerle bazı hikayeler, bazı anekdotlar anlatılmakta. Bu da tarihin tekerrürüne dair bir görüşü desteklemektedir. Zaman zaman yaşanan olaylardan sonra geçmişte, yakın geçmişte veya uzak geçmişte yaşanmış bazı olayları gündeme getirerek bunları hikaye halinde anlatır. Eserin bir roman anlatımı gibi akıcı bir dili var. Bunu gösterecek bir pasaj paylaşmak istiyorum. Kısaca eserin tanıtımının sonlarına yaklaştığımız bu dakikalarda. Bir gün evimde oturuyordum. Bir seyyah geldiğini ve bana söyleyecek mühim bir sözü olduğunu haber verdiler. Bunun Harezm'den gelmiş olma ihtimali hemen kalbime doğdu. İçeri getirin dedim. Bu adam gelip oturdu, yalnız kalmamızı söyledi. Kendisiyle baş başa kaldığımız zaman elindeki asasını yardı, içinden ufak bir kağıt çıkardı. Bu Ebu Abdullah Hatemi'den bana hitaben yazılmıştı. Seyyah kağıdı bana uzattı. İçinde ben birçok hilelere müracaat ederek bu seyyaha para verdim. O bu tehlikeyi atlatır ve selametle ulaşıp bu kağıdı size verirse sizden para alacağına dair kendisine teminatta bulundum. Bu adam burada vaziyeti gözüyle görmüştür. Benden size haberler verecektir. Kendisi akıllı, uyanık bir adamdır. Dinlemeye ve sözlerine itimat edilmeye layıktır yazılıydı. Böyle devam ediyor. Bazen de bir dönem anlatırken ilginç hikayeler anlatıyor. İnsanların nasıl yollara başvurduğu, nasıl çözümler ürettiği, mesela Samanlı döneminde bir vezirden bahsediyor. Kısaca özetleyeyim. Vezir Samanlı devletinin yıkılacağını anlayınca görevini sürdürmek istemiyor ama padişah onu bırakmıyor. Sonunda vezirle sarayın tabibi anlaşarak vezirin hasta olduğuna dair bir yalan uyduruyorlar. Vezir böylece günlerce, aylarca evinden çıkmıyor ve sonunda iyileşmeyeceğine kanaat getirilerek aslında hasta değil, görevinden ayrılmasına izin çıkıyor ve böylece vezir başka bir şehre taşınarak Samanlı Devleti'nin yıkılış sürecini, tahribatı ve devlet adamlarının başına gelen olumsuz durumları yaşamamış oluyor. Böyle ilginç olaylar da karşımıza çıkıyor. Sevgili dinleyenler, bugün sizlere Tarihi Beyhaki anlatmaya çalıştım. Tarihi Beyhaki henüz Türkçe ile tanışmadı belki, Türk okuyucusuyla tercümesi olmasına rağmen. Umarız önümüzdeki aylarda bu kitabı biz Türkçeden de okuyabiliriz. Zaten bizim tarihçilerimiz bunu kaynak olarak yıllardır kullanıyorlar. Önemli bir kaynak. Dilimiz döndüğünce bundan söz ettik. Umarız yararlı olmuştur. Haftaya yeni bir eski eserde buluşmak üzere. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Hoşça kalınız.
Eski kitaplardan.